Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanında Levent Pekcan var. Nasılsın abi?
Merhabalar Murat. Yine birlikteyiz.
Evet. 20-25 Ağustos arasında bu sefer konuşuyoruz.
Evet. Bayramın haftasını konuşuyoruz. Çok keyifsiz geçti biliyorsun. Genelde de özelde de hani genelde devamlı Türkiye gündeminde olumsuzluklar yaşanıyor. Devamlı negatif haberler geliyor.
Evet.
Biz özelde bir şok yaşadık. Hı hı. Bizi oldukça üzdü. İzleyicilerimizden hani ayrıca hani Teknoseyir'e bir şekilde ucundan da tutmuş isimlerden Reha Güner kardeşimiz vefat etti. Rahatsızdı maalesef. Yani biz o konu kapandı hani zannediyorduk ama tekrar nüksetmiş. Bayram günlerinde kendisini kaybettik. Reha hani tanımayanlar için en basitinden bizim şu intromuz var ya.
Evet.
O intromuzun 4-5 saniye aslında o tabii uzun bir müzik parçasından bir bölüm. O Reha'nın kendi yaptığı bir müzik. Bunun dışında Vestel Goldstar bilgisayar tozlu raflara konuk etmiştik. Hmm. Reha'nın bilgisayarıydı o kutulu olan. Bizi ziyarete gelmişti hatırlarsın.
Evet.
Eski ofiste. Dark Hardware'in demirbaşıydı. En sevilen isimlerindendi. Teknoseyir'in takipçisiydi. Yeni evlenmiş sayılırdı. Hani çok herkesin sevdiği bir isim. Yetenekli bir isim. Göçüp gitti. Ailesine başsağlığı dileriz. Kendisi de huzur içinde yatsın diyelim.
Evet abi. Gündeme başlıyorum.
Tamam.
Yine saymadan direkt gireceğim konuya. Microsoft logo değiştirdi abi.
Sürpriz değil mi?
Evet, yani beklenen bir şey değildi ama şöyle bir şey var. Hani zaten bir değişim trendine girmişti. İşte evet. Windows'un logosu değişmişti, Office'in logosu değişmişti. Kendi logolarını da onlara benzer şekilde değiştirdiler.
Şeye kaçıyorlar Murat, hani düz.
Evet.
Işıklandırma efekti, kabarık efekti falan yok. Aynı işte şu Metro arayüzünün olayları. Windows'un kendi logosu da öyle bir şey oldu biliyorsun.
Evet.
Konu etmiştik. Microsoft logosu da Windows logosuna benzedi.
Bence güzel olmuş abi.
Güzel olmuş ya. Ben de beğendim. Hemen yok çalıntı malıntı haberi çıktı da. Kardeşim zaten Microsoft nereden kendisinden mi çalıntı? Adamın logosu zaten hemen hemen böyleydi. Hani o pencere kısmı da yani. Dört renk. Yani kendinden mi çaldı? Ben beğendim, ben de beğendim. Çok düz ama modern de gözüküyor.
Evet.
Gözüküyor.
Hayırlı olsun diyelim abi. Ama şu var ki, birazdan haberlerini de yapacağız. Yani gerçekten bir Windows 8 ile birlikte bir değişim gelecek. Herkes onu bekliyor. PC satışları bile düşmüş. Herkes kilitlenmiş vaziyette. Hem ürün bazında kilitlendiler çünkü yeni donanımlarla birlikte gelecek.
PC satışlarının düşüşü biliyorsun normal.
Tabii.
Çünkü insanlar Windows 8'i bekliyor. Yani alacağım, yeni bilgisayar alacaksam Windows 8'de alırım diyor. Hani bunu kırmak için firmalar şunu çıkartıyorlar. Ya sen şimdiden Windows 7'li bilgisayar al. Hani Windows 8'i bedava vereceğim.
Ama yemezler.
Ya da hani 5 dolara vereceğim. Ya uğraşmaz ki
tabii,
adam.
Niye uğraşsın?
Niye uğraşsın?
Ki hani dünya Amerika'dan ibaret değil. Bir yerde tabii. Geçerli olacak, bir yerde geçerli olmayacak. Standardı yok ki bu işin.
Bir de şu var. Windows 8'i tamam ucuza vereceğim, bedava vereceğim diyorsun da abi driverlar çıkacak mı? Hani driver tabii. Sorunu olacak mı?
Ya kompletle muhtemel olmaz ama özel programlar varsa sıkıntı olabilir tabii.
Ya bazı hele üreticisi böyle işte mesela web kameralar hep sorundur biliyorsun.
Evet.
Ufak üreticilerin malıdır genelde. Driver'ı falan çıkmaz. Normal satışların düşmesi. Önemli olan Windows 8'den sonraki rakamlar.
Tabii. Bir de işte dediğim gibi
patlayacak
yani
mı?
Çıkması için Windows 8'in beklendiği donanımlar var. Bu hani cafcaflı bütün ultrabook'lar neredeyse Windows 8'le birlikte gelecekler.
Yeni bir ürün ailesi girecek işte. Tabletler girecek. Windows 8 tabletler. Windows RT tabletler. Surface. Yeni bir dönem başlıyor.
Geçen yıldan bu geçen yıl 1.7 büyümüş yüzde. Bu yıl 0.9.
Evet.
Ama 2013'te de hızlı bir artışla bu şeyin telafi edileceği söyleniyor. Çünkü işte bu az önce söylediğimiz konuların bir beklentisi var.
Yine bir beklenti var. Büyüme sonuçta yani.
Büyüyecek evet ama evet. Şu anda pek kimsenin yüzü gülmüyormuş. Kendi de kabahatleri bu kadar erken açıklarsan her şeyi durduruyorsun işte böyle küt diye.
Tabii.
Diğer haber abi Apple Samsung davası devam ediyor. Artık hani sona doğru gidiyoruz.
Evet, taraflar iddia ve savunmalarını yaptı.
Apple Samsung'a kendi telefonunuzu yapın diyerek bitirmiş.
Evet. Bizden bakmayın. Kendi telefonunuzu yapın demişler. Şey oldu biliyorsun, iki taraf bir kere daha karşı karşıya getirildi.
Ama olmadı.
Anlaşın dendi. Olmadı. Apple 2.7 milyar dolar ceza talep ediyor, evet. Samsung'a.
Şimdi işleyişle ilgili de şöyle bir şey var. Şimdi jüri karar veriyor ya.
Evet.
Jüriye demiş ki hakim, sakın ama, yani şimdi ellerinde bütün telefonlar var jürinin.
Evet.
Demiş ki sakın ama sakın, bir böyle bir şey yazmışlar. Kural kağıdı gibi bir şey. Update etmeyeceksiniz. Çünkü
değişebilir.
Evet, yani burada konu olan işte taklit edildi denilen bir özellik belki de hani bir update sonrasında çıkartılmış olabiliyor.
Tabii.
Bunu hesaba katmayacaksınız. O yüzden de kesinlikle update etmeyeceksiniz. Şeyi çıkarmışlar böyle. Hani bu yazılımlar kendilerini nasıl update ediyorlar? Hangi uyarıları veriyorlar? Onlar çıkarsa ne yapılacak? Nasıl reddedilecek? Hepsine vermişler. Şimdi jüri telefonları değerlendiriyor kendi arasında.
Benziyor bakıyor. Mu değil mi? Evet. Çalıntı mı değil
yani
mi?
Yani öyle yaparsalar aslında hani benzeme işine girerse evet benziyor. Yani burada Samsung'un hiç şansı kalmaz. Ama evet. İşte bu patentlerdeki sıkıntı bu. Yani telefon evet Apple'dan sonra bir şekil değiştirdi. Ama o şekil Apple'a mı ait olmalı? Başka kimse o şekillerde hiçbir şey yapamadı bunu. Yani bu karmaşık sorular. Jürinin işi kolay değil yani.
Evet. İşin kötü tarafı verecekleri karar sektörün geleceğini belirleyecek. Evet. Ben o jüride yer almak istemezdim.
Kesinlikle. başka bir patent haberi de Motorola ve Apple arasında. Onlar da başlıyorlar didişmeye.
Ya çok ilginç. Google hani ben patent savaşına girmem falan diyen Google, Motorola üzerinden hani kendi evet. satın aldığı Motorola üzerinden Apple'a bindirdi bir anlamda.
O bindirilen maddelere de bakmışlar. Şansı var diyorlar Apple Google'ın.
Hmm.
Yani böyle çok hani genele mal edilecek değil, gerçekten özel patentler diyorlar.
Zaten işte Google bu patentler yüzünden satın aldı Motorola'yı. Evet. Şimdi de demek ki
hasat işte zamanı.
Kullanmaya başlayacak. Hı-hı. Şeye gitmez mi bu davama? Apple Samsung olayı olmaz.
Yok.
Anlaşırlar, otururlar. Karşılıklı paslaşırlar, otururlar.
Evet, çünkü Samsung tarafı kan davası artık.
Evet, evet. O birazcık Steve Jobs'un da kişisel
evet.
Şeyi ne diyeyim, vasiyeti.
Evet, yok etme operasyonu.
Yok edeceğim, termonükleer savaş çıkaracağım falan gibi ifadelerinin sonucu. Bu Microsoft'la, Motorola'yla Apple oturur, anlaşır. Google arka plandan seyreder. Bu konu bence kapanır.
Evet. Nokia, Samsung, Sony ve diğerleri abi iç mekan için konum bazlı hizmet geliştireceklermiş. Yani şimdi mekanların dışına artık Google Maps'ten bile giriyorsun, görüyorsun. Artık işte evet. Yandex'ten giriyorsun, sokaklarda dolaşıyorsun.
İşte bunlar... Şimdi sokak ışı bitti.
İçerisi.
İçeri sokayım. Büyük şeylerin, büyük alışveriş merkezi, havaalanı gibi binaların, onların içinin de bir haritası var ya sonuçta. Evet. Sokakları var, şeyi var. Ona kafayı taktılar.
Çünkü o bir teknoloji işte. Çünkü standart bir GPS'le sen tamam dışarılarda dolanıyorsun da içeri girdiğinde çoğu çekmiyor zaten.
Evet.
Bunun için bir şey yapılması gerekiyor. Bir adım atılması gerekiyor.
Ya şimdi şey çok sevindirici Murat. 22 firma imza koymuş bu iç mekan birliği. In Location Alliance diye bir birlik evet. kurmuşlar. İttifakı ya da diyelim. Çok güzel çünkü hani Sony, işte Samsung, Nokia, Qualcomm, Broadcom bilmem ne deyince herkes işin içine girince standart çıkar, güzel olur.
Evet.
Sonra uyumsuz, benim cihazım uymuyor falan, her firma kendi tarafına çekiştiriyor. İhtiyacımız yok böyle şeylere.
802.11ac'ye koyacaklarmış bunu.
Evet. Güzel.
Evet, güzel.
Yani bu sayede işte ne olacak, havaalanında kapıyı kolay bulacaksın.
Tuvaleti de kolay bulacaksın.
Tuvaleti, iş ve alışveriş merkezinde tuvaleti kolay bulacaksın. Güzel. Ha, bu işte 2013 boyunca eklenecek falan deniyor. Yani biraz zaman var önümüzde de.
Olsun.
Dediğim gibi bütün bir sektör birliğiyle standart bir şeyin...
Sektör birliği dedin de o listede Apple'ı ben göremedim. Ben mi göremedim, yok mu yoksa?
İsmi gözüküyor. Haberde ismi gözükmüyor.
Evet, yok. Bildiğim kadarıyla yok abi.
O kendi şeyini yapar, sonra da millete mahkemeye verir. Ya bu 22 firma, Qualcomm, Broadcom falan gibi zaten yonga üreticileri dahil bu işin içine girdi mi uyumak zorundasın Murat. Şey yapamazsın orada.
Yani.
Ne diyeceksin? Şey, Broadcom'u tanımıyorum mu diyeceksin? Yap o zaman kendi wireless yonganı.
Hmm.
O yüzden Apple'da belki şeye girmek istemiyordur. Alliance'a falan ama
yani,
kullanır.
O çünkü kendi teknolojilerine, ya kendi isim vermeyi sevdiği için. Belki evet. De. Ve aynı hizmeti sunup başka isimle satabilir.
Doğru.
Abi geçen gün, yani bugün yayınlanan bir basacak bölüm var. Yalçın buraya geldiğinde çekmiştik.
Evet.
Orada işte sektörde neler olacak onu konuşmuştuk. Fotoğrafçılık sektöründe. Orada şeyden bahsetmiştik. Yani bu gidişle fotoğraf makinelerine Android konulacak demiştik. Kondu.
Oldu.
Yani biz yayına girene kadar Nikon kamerayı yaptı.
Yalçın'ın içeriden bilgisi vardır ya. Köstebeği vardır onun.
Yalçın sektörden çıkmasa dediğin doğru. Ama yani bir köstebek olsa da Nikon'da olmaz abi. O kadar alakasızlar.
Nikon'un pek basınla falan da bir alakası yok.
Nikon yok ki Türkiye'de. Hala klasik distribütör üstünden temsil ediliyor.
O yüzden hani bir Canon'da, Sony'de yaşadığınız işbirliğini yaşayamıyorsunuz.
Mümkün değil.
Android kamera yapmışlar.
Evet, S800 modeli ama bu kompakt kamera. Tamam. Ki normal çünkü ilk başta hani biraz kobay olacağı için küçük makinelerle başlıyorlar.
Evet.
Tabii daha ortalıkta yok ya ama telefonlardaki Android sürümlerinde, yani telefon gibi olacak tabletten ziyade. Amaç da tabii ki şu, hani tablet gibi kullanalım değil de telefondan, yani o ara birim üzerinden fotoğrafları düzgün aktaralım yani.
Twitter'a
şuraya buraya.
Şey, telefondan tweet atalım icabında. Gibi. Fotoğrafını çekip.
Evet, o şimdi zaten korkulan şey şu abi. Biraz bugün de diğer haberlerden birinde söyleyeceğim. Fotoğraf makinelerinin bu telefonda kullanılan algılayıcıları gittikçe gelişiyor abi. Bunun da öncüsü Sony. Yani yakın bir zamanda kompakt makine almaya gerek kalmayacak.
Telefon.
Artı telefonun işte bu paylaşım özelliği zaten şeyin bir önüne geçiyor. Görüntü kalitesinin bir önüne geçiyor. Ben bir şey çekiyorum. Hoşuma giden bir şeyse. Geçen gün seninle çektik mesela adamın birini.
Evet.
Hani kepçenin üstünden klima takıyor.
Olay oldu. 9 gag mı 9 gag mı diye bir site var ya. Ona yüklemişler.
Öyle bir fotoğraf çekmiştin. Ne yaptın? Hemen anında orada paylaşıyorsun.
Tabii.
Ama biz onu mükemmel bir fotoğraf olarak DSLR'le çekebilseydik paylaşamayacaktık. Daha geleceksin, aktaracaksın da şöyle böyle.
RAW çekmişsin, RAW'u JPEG yapacaksın bilmem ne.
Uğraş dur.
Keseceksin, küçülteceksin. İnsanlar artık bunu istemiyor tabii ki. Adam çektim, senin dediğin gibi bir de acelesi var.
Tabii.
Hani o görüntüyü benden önce kimse yüklemesin.
Evet.
O yüzden normalde üreticiler telefona fotoğraf makinesi ekliyor. Nikon fotoğraf makinesine...
Telefon özellikleri kazandırıyor. İşte 3G'lisi, 3G'lisi de olur yakında. Hiç şey olmaz yani. Sürpriz olmaz.
Ama şunu söyleyeyim. Biz biliyorsun çok yakında yayına girecek. Android bir MP3 player'ı inceledik. Çok da mutlu etmiyor insanı.
Evet.
Çünkü yani... açıyorsun Murat. Şu önemli benim için. Yani açıyorsun, cihazı çalıştırıyorsun. Direkt tablet ya da işte telefon Android arayüzü geliyor.
Evet.
Hani medya player'ı da ayrıca çalıştırman lazım. Burada da mesela bu fotoğraf makinesini çalıştırınca acaba bir özel yazılmış bir fotoğraf arayüzü mü geliyor yoksa normal şey mi çıkıyor? Android
Doğru.
mi çıkıyor karşımıza?
Şöyle kesinlikle herhalde fotoğraf makinesi şeyleri bir şekilde ayrılmıştır da Nikon'un sonuçta Android tecrübesi yok.
Evet.
Ve fotoğraf makinesi yazılımlarının genelde ne kadar çöp olduğunu biliyorsun.
Evet.
O yüzden biraz temkinli davranmakta fayda olsa da abi sonuçta bu önemliydi. Nikon yaptıysa hepsi yapacak mecburlar.
Evet. Biz ama göremeyiz yakın zamanda herhalde.
Tabii yani Fotokina'da çıkacak bu.
Tamam.
Bu makine olmayacak bizim Android kameramız o kesin de. Zaten abi burada bunun en büyük şeysi DSLR. Oraya kadar oraya gittiği zaman olay olacak bu.
Evet.
En büyük sıkıntı orada. Bunun yanına mesela Canon iki model çıkardı. İçinde Wi-Fi aktarım için Yonga var.
Daha uygulamada daha kullanışlı bir özellik.
Evet. Yani fotoğraf makinesi üreticileri özellikle kompakt sınıfında şu anda biraz panikteler. Olmaları da gerekiyor.
İşte arayış işine girecekler.
Evet. Bu FBI abi Android'in VAR sitelerini kapattı bu hafta. Gündeme sağlam düştü bu haberde.
Evet, 3-4 tane site gitti. Tepkiler de geldi ama hani sonuçta illegal site.
Aynen öyle.
Hani onu uygulama marketi falan demek biraz zor.
Şimdi şöyle bir şey var. Bedava bir şey yüklemek farklı bir şey. Bunlar, bu VAR siteleri o programların içine zararlı dosya yazılım yüklüyorlar abi. Virüs yüklüyorlar diyelim biz.
İşte o olabilir. Ya tabii şu yalnız ben bu haberi gördüğümde şunu düşündüm Murat. Tamam FBI'nin siteleri kapatmış etmiş ama kardeşim Android de kendine çeki düzen versin.
Tabii canım.
Çünkü hani bir APK dosyasını benim sana vermemle programı kopyalamam bitmiş oluyor. Hani
evet.
Bir program hırsızlığı yapmak bu kadar kolay. Android de bu kadar açık vermesin.
Evet.
Daha önce de bu konuyu konuşmuştuk. Birazcık lisans sistemini geliştirmesi gerekiyor.
Kesinlikle.
Yoksa bir yere gitmeyecek.
Ama kullanıcıya da düşen görev abi işte yani elinden geldiğince Google Play'den alması ki çünkü oradakiler en azından bir taramadan geçiyor.
Tabii tabii. Ya en büyük risk işte hani camia ağzıyla konuşursak fake yemek.
Hı hı.
Çünkü hani sen işte dead trigger'ı çekiyorum zannediyorsun ama başka şey çekiyorsun aslında.
Evet.
Sadece bir dosya ismi değiştirmeye bakıyor.
Aynen öyle. Ve abi çok tehlike ya. Bir tabletteki bilgilerini düşünsene. Bütün sosyal ağ uygulamalarına giren şifrelerin.
Telefon numaralarının. Şeyi düşün.
Mail adreslerin.
Telefona çektiğini düşün.
Ya.
Telefon adreslerin, telefon numaraların, yazışmaların. Hatta bağlı şey yapabilir. Zaten var ya. İşte hani eski tabirle 900'lü hatları arayabilir
evet.
Bilmem ne. Var böyle şey kötü amaçlı yazılımlar, mesaj atan falan. O yüzden hani ciddiye almak lazım.
Evet yani tabletin güvenlik riski bir her türlü bilgisayardan daha yüksek.
Evet.
Biz bununla ilgili de bir Android programı çektik bu
evet.
Arada. O da haftaya yayına girecek.
Google Play'de bile biliyorsun araya kaçanlar oluyor.
Tabii.
Hani denetimden kaçan kötü niyetli yazılımlar olabiliyor.
Evet.
FBI kafayı takmış. Ama tabii FBI'nin mesela oradaki açıklamasına bakıyorsun Murat. De hani düşündüren şeyler de var. Adam şey diyor. Hani bu yazılımlar bizim diyor ülkemizin bir hani ihracatıdır.
Hı hı.
Bir hani ekonomik bir kaynağıdır. Dolayısıyla hani korumamız lazım falan diyor. Güzel işte yani güzel dediğim. Hani adam yapmış etmiş. Diyor ki ben yazılım benim için de bir ihraç ürünüdür artık diyor. Ne güzel hani bu kendi sektörünü bu noktaya getirebilmiş.
Ya.
İşte bizde ya bu adamlar bize yazılım satıyor, vergi vermiyor, vergi versinler noktasındayız. Hani yazılımı biz geliştirebilseydik zamanında biz satıyor olacaktık.
Doğru.
Onlar şey diyecekti, Türkler bize yazılım satıyor.
Hı-hı.
Neyse yine biz hani hep yaptığımız şeyleri konuşuyoruz. Bu hafta bir yerli bir oyuna da yer verdik Android
evet.
Köşesinde. Çektik, önümüzdeki haftalarda yer vereceğiz. Sevindirici çünkü kalitesi yükselmiş bir oyundu.
Evet.
Böyle şeyler sevinçle karşılatıyor.
Evet.
Hani gönül ister ki bir gün... Kendi yetkililerimizden de böyle bir söz duyalım. Hani
doğru.
Yazılım bizim ihraç ürünümüzdür gibi bir söz duyalım. İnşallah.
Evet, bu arada bir akım var. Kendi cihazını getir diye iş yerlerinde.
Evet.
Bunun tabii bir yansıması da iş yerine gelme gibi bir şey de var. Oturduğun
evet.
Yerden çalışıyorsun. Bunun abi şöyle bir etkisi olmuş. Seni işkoleye çevirdiği ortaya çıkmış bir defa. Haftada 20 saat daha fazla çalışıyormuşsun.
Tabii,
ve tabii ki bu 20 saat içinde ekstra bir mesai ücreti almıyorsun.
Murat çünkü mesai saati ile dinlenme saati birbirine karışıyor.
Evet.
Hani biz bir home office programı yapmıştık geçmişte. Hı hı. Biraz esprili bir şeydi. O hesap home office çalışırken ne zaman çalışıyorsun, ne zaman eğleniyorsun belli değil.
Evet.
Hep çalışıyorsun.
Evet.
Daha doğrusu. Aynı hesap.
Hatta buna rağmen, bu gerçeğe rağmen %42, insanların %42'si daha da şey istiyormuş, rahatlık istiyormuş.
Ya biraz da belki hani ulaşımdan falan kurtuldukları için razılar. Tabii. Bu gelişime. Biraz farkında değiller.
Hatta yani, bak %18 de şöyle bir şey yapıyor. Kendi cihazlarını kullandığı için bir de onların paralarını, internet faturalarını da kendisi ödüyor. Yani hem işe harcıyorlar bu paralarını.
Şey yapıyor. Yani
hem de cebinden çıkıyor.
Servis gerekse, bir şey gerekse kendi cebinden yaptıracak.
Tabii.
Murat, şey vardır ya en basiti. Hani firma sana laptop verir, sevinirsin.
Hı hı.
Şimdi sevinirsin de firma o laptopu verir. Ondan sonra ne der? Ya işte Murat'cığım bu iş yetişmedi. Sen nasıl olsa laptop var. Cumartesi pazar halledersin be koçum.
Evet.
Der. Gider. Özellikle masa üstünden laptopa geçişte böyle bir kazık yedi çoğu arkadaş. Normalde fazla mesai yapacaksın. Belki fazla mesai ücreti alacaksın. Ama ne oluyor şimdi? Koçum verdik laptopu. Hadi sen evde devam eder, yarına yetiştirirsin bu işi.
Evet.
Diyorlar. Sen bunun de yok diyemiyorsun.
Tersi de varmış abi. Mesela sen firmada çalışıyorsun. O firmanın piyasada tutunması önemli. Çünkü tutunamazsa senin işin gidiyor.
Tabii.
Bu mobil çalışanlar deniyor bunlara. Firmanın kar edebilmesi için, tutunabilmesi için ekstra çaba göstermeye, kendi özel saatlerine de razılarmış ve bunu yapıyorlarmış. Dolayısıyla patronlar da bunu keşfedince, yani işlerin, Amerika'da tabii bunlar, yarısı, işverenlerin yarısı gayet teşvik ediyormuş bu sistemi. Çünkü bir bakmışlar adamlar özel saatlerini hani kaytarmıyorlar, daha çok çalışıyor.
Daha çok çalışıyor. İşte en basit bilgi işlem elemanını kendin azaltıyorsun. Çünkü adam kendi bilgisayarını kullanıyor.
Doğru.
O bilgisayarda bir sorun olduğu zaman işte gidecek Apple Store'a başvuracak. Sen fırça çekeceksin. Ne oldu, bizim işler niye olmadı diye. Garip. Evet. Değişen iş ortamları.
Aynen öyle. Ben kendim şahsen şeyi bıraktım, evden çalışmayı. Tamamen ofise geçtim. Daha rahat oldu böyle.
En azından ne zaman paydos ettiğini biliyorsun.
Evet.
Her ne kadar pek olmasa da.
Yani. Yine de şeyden iyidir. Eskisinden iyidir abi. güzel bir haber. Rambus ufalıyormuş abi. %15 iş gücünü azaltıyor. 500 kişi işsiz kalacak.
Neyse, yok, 500 kişinin %15'i pardon, işsiz evet. kalacak.
500 kişinin %15'i işsiz kalacak. Rambus kendini yeniden yapılandırıyormuş.
Şey özelliğini kaybetmiş bir firma zaten. Teknoloji geliştirme özelliğini kaybetmiş.
Tam bir baş belası abi.
Biliyorsun adam patent firması, lisans firması haline geldi.
Evet.
Bellek konusunda çok güçlü lisansları var. Herkese satıp parasını alıyor. 500 kişi bile fazla.
Fazla bir kişiyle. Bir kişi bir avukat lazım işte.
Avukatla şeyle halletsinler. Adamların işi teknoloji alanında değil, kanun alanında çalışmak. Hı-hı. Zaten. Rambas. Şey gelmedi. Hani biliyorsun Radeon 7900 serisi Rambas'lı gelecek falan.
Niye gelsin abi, niye gelsin? Adam patentlerini dava edip para kazanıyor, niye gelsin?
8000'i belki görürüz ama. Belki. XDR RAM falan.
Ya bir iş yapsınlar da görelim yani.
En büyük başarıları PlayStation 3 bence.
Yani.
PlayStation 3'ün içindeler çünkü.
HP'den 8.9 milyar dolar zarar geldi abi. Açıklaması 3. çeyrek için.
Çok büyük rakam.
Çok büyük yani.
Yine şey acaba gündeme gelir mi? Masaüstü bilgisayarı bırakalım. Laptopu bırakalım.
Hmm.
Kurumsal işlere bakalım. Dell gibi. Acaba o yine o kıpırdanmalar yaşanacak mı?
Evet. Yine
HP biliyorsun bilgisayarı gözden çıkarttı. Geçen sene.
Bir daha geldi gitti.
Evet. Fakat bir hesap kitap yaptılar. İddialarına göre bu işi bırakmak daha pahalıya mal oluyormuş sürdürmekten. Bırakmayalım dediler. Bence yine o tartışmalar başlayacak.
Dell'in de karlılığı %18 düşmüş. Bunlar hep şu şeye de bağlı. Az önce verdiğimiz PC satışların düşüşüne de bağlı.
Bir de farkındaysan bak Dell, HP bunlar şu tablet işine
giremeyenler.
Dell şey HP debelendi, Webos biliyorsun hiçbir yere varmadı. 100 dolara, 80 dolara satıldı tabletleri, kapışlar. Şey oldu ya, en çok tablet satan firma oldu bir dönem için. Elde kalanları sattığından. Dell zaten hiçbir şey yapmıyor.
Bir de laf atıyordu, biz girmeyeceğiz, etmeyeceğiz.
Dell zaten şey dedi ya, bize artık bilgisayar firması demeyin gibi bir açıklama yapmıştı ya. Gündemimizden düştü zaten, farkındaysan hiç konuşmuyoruz.
Evet. Yeni bir video sıkıştırma teknolojisi geliyor abi. Ama bu şöyle, yani bize yarayacak bir şey değil de bu biliyorsun bizim teknoseyir de dahil olmak üzere web yayıncılığında video dönemi çok ağır basıyor ve bunun servis sağlayıcılarına getirdiği bir yük var.
Evet.
Şimdi bu yükü azaltmak için abi yeni bir sıkıştırma metodu H265.
Geliştiren de Ericsson. Ericsson.
Bir sürü adam var bunun içinde abi. Şey de var. Mesela bizim MPEG de var.
H265.
Evet. Bir şey konsorsiyum düşün bunu geliştiren. Şöyle bir şey olacak. Aynı görüntü kalitesini yarı performansla sunman mümkün olacak. Senin altyapına getirdiği yük bu yarıya düşecek ama görüntü kalitesini bozmayacaksın.
Buna kimsenin bir itirazı olmaz.
Evet, tek sorun şu abi. Yeni bir encode decode prosesi olduğu için tamam, yayıncı tarafı kendini hallediyor da decode eden taraf, yani bizim tabletimiz, telefonumuz da bunu çözmek için biraz daha ekstra çaba harcayacakmış. Yani işlemci kullanımı artacak. Yani
donanım desteği tabii ilk başta olmayacak.
Evet. O yüzden mesela bu formatta video izlerken pilin daha çabuk tükenecek.
Bu 2014'ün olayı Murat.
Çıksın görelim. O zamana kadar 2014'te çıkan şeylerin içinde de muhtemelen bunun dekoderi olur.
Vallahi şey olmasın da, çekişme olmasın, sektörel, standart olsun.
Standart olacak.
Desteklesinler. H264 belli bir başarı elde etti.
Etti, biz de onu kullanıyoruz.
Ama biliyorsun browser konusunda, tarayıcı konusunda hala çözülmedi mesele. Hı hı. Çünkü işte Google'ın kendi kodeyi var. H264 var falan, çekişiyorlar. O yüzden hani aynı şeyler yaşanmasın da her şey standartla gitsin. Evet. Zaman kaybetmeyelim.
Abi bak, bu enteresan bir haber. Geçen gün bana Türk Telekom'dan bülten geldi. Sana da gelmiştir. Biz Suriye'nin internetini kesmedik diye.
Kesmedik diye.
Allah Allah, bu nereden geldi? Sonra baktım, yurt dışında da haber olmuş bu. Abi Suriye'nin internet altyapısının yurt dışına çıkan kısmının büyük ölçüde Türk Telekom karşılıyormuş. Ve yani başkaları da varmış da, Türkiye tabii mesafe de önemli orada. Yurt dışına açan servis bizmişiz. Türk Telekom'muş. Kesilmiş. Yurt dışında diyorlar ki, yani Türkiye Suriye'nin hattını kesti.
İnternetini kesti.
Onlar da şimdi Çin'e yönelmişler. Çin'den destek alıyorlarmış. Doğal olarak.
Tamam.
Zaten şu an bu olayda Rusya ve Çin Suriye tarafını tuttuğu için.
Fırsat kolluyor.
Evet.
Kazanca çevirmek için olayı.
Ama bu vesileyle Türk Telekom'un da işte Suriye'nin altyapısını üstlendiğini gördük. İnternet altyapısının yurt dışına çıkışını. Şeyden olabilir diye düşünüyorum. Hani Türk Telekom diyoruz da, o satıldı. Öger Telekom oldu aslında. Doğru. Belki o zamandan kalan, Öger zamandan kalan bir anlaşmadır. Çünkü biz hiçbir zaman böyle bir şey duymamıştık. Hani Suriye'ye altyapısını sağlıyoruz diye bir basın bülteni görmedik biz.
Bilmeyiz ki, yani işte oluyordur. Haberini vermiyorlardır.
Evet. Ama işte kesinti haberiyle öğrenmiş olduk. Telekom'dan da açıklama geldi. Biz kesmedik. Kendi altyapıları bozuldu.
Bozuldu.
Şeklinde. Kimse inanmaz bu tabii. Yani ben sonuçta şöyle ki, yani Türkiye'de Suriye'nin karşısında şu an taraf olmuş durumda. Kesmiş olabiliriz yani. Tabii ki asla bilemezsin ne olduğunu. Evet. Diğer habere geçiyorum abi. Sony Mobile'da yerini Tokyo'ya taşıyor İsveç'ten.
Ericsson'dan kurtuldular.
Evet.
Artık pek Kuzey Avrupa'da da dolanmalarına gerek yok.
Bu da işte 1000 kişinin işten çıkartılması demekmiş. Bin de oradan gitti. Herkes şu an abi, bütün zarar açıklayan firmalar, ne yapsak da işçi çıkarsak.
diyorlar evet, ve çıkarıyorlar. Evet, herkes şu anda büyük firmalarda çalışanlar tedirgin, mutsuz. Evet.
Yani baktığın zaman abi hani eve geliyorsun, sonra da çalışmaya başladın diye ailene söylüyorsun. Ha diyorsun, çocuğun hayatı kurtuldu. Al sana kurtuldu. Daha Sony'ye girmişsin. Hani garanti görülen büyük bir firma ama adam bir karar veriyor ve sen kapının önündesin ertesi gün.
Küçülüyorlar tabii. Evet. Bütün firmalar tedbir alıyorlar.
Bu hafta yine tartışılan konulardan bir tanesi Ubisoft'un patronu abi. Şimdi Fransız olduğu için ismini tam telaffuz edemiyorum. Şunu söyledi. Free to play dalgası korsan kullanımın sonucudur diyor.
Doğru.
Şu var. %90 PC kullanıcılarının %90'ı kaçak kullanıyor oyunları. Kaçak alıyor. Korsan hep. %90'ı korsan diyor PC oyuncular için.
Doğru diyorsunuz da kardeşim, bir hani kendi aranızdaki bir aldığınız primlerin falan muhabbeti dönüyor. 8 milyon dolarlar, 10 milyon dolarlar konuşuluyor.
Evet.
Bir yandan da sürekli olarak ağlıyorsunuz.
Abi bir defa yani bu adamın %90 korsan demesi için elinde belge olması lazım. Bu bir. İkincisi 2012 yılında kimse bu rakamları yemiyor artık. Çünkü herkes şunu öğrendi. Korsan kullanım eşit değildir. Doğrudan hani gelir kaybı. Çünkü şunu bilemezsin. O işte atıyorum 10 bin kişi korsan indirdiyse oyununu, 10 bin kişiyi engelleseydin kaçı orijinal oyunu alacaktı? Bunu bilmiyorsun.
Ya çünkü bu oranlar, bu rakamlar patladı artık.
Evet, hani kimse inanmıyor.
Kimse inanmıyor. Free to play tamam. Free to play korsanın çözümü. Çünkü ne oluyor? Şey yapamıyorsun. Hani oyunu indirsen de para harcamadan oynayamıyorsun.
Evet.
Ama şu da var. İstatistikler çıkartmak lazım. Free to play daha çok mu para kazandırıyor yoksa sonuçta?
Adama onu sormuşlar. Demişler ki yani free to play'de de görülen o ki insanlar girdikten sonra çoğu bırakıyor para istendiği anda. Adam da şunu demiş. Zaten PC oyuncuları da %90'ı kaçak alıyor, bir beni karşılar demiş.
Tabii bunların birazcık da derdi şu, free to play'e kapılan normal kutulu oyuna harcayacağından çok para harcıyor.
Evet.
Yani tutup da 1 milyara, 1000 liraya Warcraft karakteri, World of Warcraft karakteri alan adam var Murat. Hı-hı. Sen hiç kutulu oyuna 1000 lira veren adam gördün mü?
Görmedim.
Hani, o yüzden hani tamam o para firmaya gitmiyor ama sonuçta mesela Blizzard ne yaptı? Artık bu alışverişleri kendi içine çekmeye çalışıyor.
Evet.
%15 mi ne? Komisyon alırım diyor. Free to play daha çok konuşacağımız bir konu
çok
gibi.
Şöyle yani adamın haksız olduğu bir sürü alan da var. Mesela Ubisoft diyor ki yani oyunlarım çalınıyor, kar edemiyorum demeye getiriyor. %95 benim oyunlarımı kaçak oynuyor. Ama evet, öte yandan bir bakıyorsun Diablo'lar, Starcraft'lar, Battlefield'lar, Call of Duty'ler rekor kırıyor.
Her sene bir Assassin's Creed.
Evet. Çılgın gibi para kazandırıyor bunlar. Ve şu var, milyonlarca insan alıyor bunu. Bu milyonlarca insanın, yani bu %95 o milyonları da kapsıyor o zaman.
Tabii canım. Ya şimdi tamam, korsanlık diye bir şey var. Olmasın. Ama bunların bu ağlamaları da artık kimseyi inandırmıyor. Kimse de üzülmüyor, acımıyor bence.
Artı güzel yorumlar da gelmiş abi. Ubisoft'un çok saçma sapan DRM, hani daha önce de konuşmuştuk
onlar
ya.
Onlar ne olacak? Oyunu uninstall edemiyorsun. Ediyorsun şey diyor, hakkın gitti diyor.
Geçen Mercit'le de oyun yapıyorduk şey incelemesinde, Ghost Recon incelemesinde bahsetmiştik abi. Kendisinde orijinal oyun vardı. Gitti Crane'i kurdu çünkü orijinal oyunu çalıştırmak problemli. İşte, DRM yüzünden.
Yani devamlı ağlıyorlar. Senin dediğin gibi bakıyorsun Modern Warfare'ın her sene çıktığında geçen bir önceki senenin rekorunu kırıyor.
Evet.
Ama buna rağmen bu adamlar devamlı olarak ağlıyorlar. Artık hiçbir sempati besleyemiyorum yani.
Evet. Abi iyi oyun yapacaksın, satarsın. Ya da işte ne yapıyor Steam? Ya yatıp kalkıp dua etsinler Steam'e. Yani piyasadan kalkmış oyunları bile satan bir platform Steam. Satış stratejileri sayesinde.
Ya işte dediğim gibi artık bıraksınlar ağlamayı.
Saçma sapan açıklamalar.
Evet.
Bu haber de hani haftanın bilimsel olayını da içine alıyor. Bir tane yatırımcı abi Facebook'tan çıkıyor. 20 milyonluk Facebook stoğunu satıyor. Hissesine. Bu da hissesine. 400 milyon dolara denk geliyormuş. Bayağı iyi bir para.
Tamam.
Çıkıyor. Sonra başka bir yere yatırıyor abi. Bu haber iki açıdan ele alınmış. Birincisi işte Facebook'tan bir yatırımcının bu kadar parayla çıkması.
Evet.
Çünkü Facebook sürekli kan kaybeder bir pozisyonda. 3'te 1'inde
falan indi hisse fiyatları.
Evet. Diğer yandan adamın yatırım yaptığı yer çok ilginç. Haberi takip edince oraya ulaşmışlar. Abi baskılı domuz eti firmasına yatırım yapmış.
Sentetik et.
Sentetik et. Yalnız bu sentetik eti bulanların amacı o değilmiş abi. Adamlar şunu yapmaya çalışıyorlar. İnsanların hani organlarını yetiştirmeye çalışıyorlar. Yapay olarak kas yetiştirmek, doku yetiştirmek.
İşte, kol bacak yapmak laboratuvarda.
Evet. Derken abi bunu buluyorlar. Şu an domuz etinde deniyorlar. Bu daha sonra işte hepsinde aktarılacak teknoloji. Bir tane printer var abi. Printer'ın üzerine bu adamlar şey hayal et, hücre döküyorlar, basıyorlar.
Hücre kartuşu koyuyorlar.
Hücre kartuşu gibi, evet.
Printer'da biftek çıkartıyor.
Evet, printer'dan çıkıyor o. Böyle onun sonra işte bir özel bir fırını var diyelim. Onun içinde bir anda o şeyin üstünde kas dokusu yetişmeye başlıyor. Ve dolayısıyla ete dönüşüyor. Eti de yiyebiliyorsun. Şu anki amaçları, bunu başarmışlar. Şu anki amaçları tadını iyileştirmekmiş.
Ete benzetmek.
Evet.
İlginç ya. Sentetik et.
Adamlar da buraya yatırım yapmıştı o Facebook'tan çıkan adam.
Bu teknoloji hayata geçtiği anda yediğimiz etin, tabii ucuz da olduğunu varsayacaksın, başka türlü uğraşılmaz. Yediğimiz etin artık %95'i falan sentetik ete dönüşür herhalde.
Kesin kesin. Zaten şöyle, mevcut etlerin dünyaya yetmediği ortada, yani bu böyle bir çözüme gidilecek.
Ya yetmiyor değil ya. O pahalı et pahalı olsun istiyorlar, pahalı oluyor. Yani bizim bu ithal et yerli et kavgaları vardı ya. Hı hı. Adamların derdi etin fiyatı düşecek diye kendini yakmaya kalkan adam oluyor. Bakalım sentetik et, dediğim gibi bu kesin hayatımıza girer, bundan kesin kaçış yok.
Adam icat etmiş zaten, sadece tadını düzeltmeye çalışıyorlar.
Çünkü nasıl şu anda markete gidiyorsun, sosis alıyorsun, dana sosis diye alıyorsun, %95 tavuk, %5 dana. Orada da artık %95 sentetik, %5 gerçek et karışımı falan bir şeyler görürüz.
Evet.
Kadıköy meydandaki büfelerin fiyatları ünlüdür ya.
Evet.
Şey, no name sosis, OM OM sosislerle ultra ucuz sosisli.
Kediler kurtulur.
Onlar aslında bak bu teknolojinin yatırımcısı falan olabilir yani. Ha. Arka tarafında daha ucuz anası. Havadan üretebilir miyiz sosisi?
abi Tesla laboratuvarları müze olmak için gerekli parayı, yani 850 bin doları karşılamışlar, toplamışlar internetten.
Evet, Tesla'nın eski bir laboratuvarını satın alıp müze yapmak için, evet, gerekli para 850 bin milyon demişlerdi.
Evet, 8, evet.
Toplandı. 6 günde toplandı.
Evet, iyi.
Kickstarter'da.
Çok seveni varmış Tesla'nın.
Ya şimdi öyle bir şey oluştu da, hani bir Tesla akımı oluştu.
Evet.
Tabii çok önemli mucit. Çünkü şu anda bizi dinleyenlerin önündeki bilgisayarlar, ellerindeki MP3 player'lar, Nikola Tesla'nın yarattığı teorilerle ve gerçekleştirdiği buluşlarla çalışıyor. Priz'deki elektrik.
Evet.
Nikola Tesla'nın geliştirdiği konularla, kavramlarla çalışıyor. Fakat hani bu Nikola Tesla'ya uyanış, bir de Edison'a küfür etme trendi beraberinde getiriyor. Bu çok saçma sapan bir yaklaşım. Hani Tesla ile Edison arasında bir biliyorsun rekabet var. Doğru akım, alternatif akım konusunda. İşte Tesla Edison'un bir dönem için elemanı. Ve işte şey deniyor, hani bu zamanında orada bulduğu bir sürü şeye Edison kondu deniyor falan filan. Doğrudur belki ama hani bu alternatif akım, doğru akım yarışması zaten, rekabeti zaten doğru bilinen bir şey. Fakat Edison da kardeşim köşedeki bakkal değil yani.
Evet.
Hani böyle ağız dolusu küfürler bilmem ne internette, hani çok saçma sapan, çok gereksiz tavırlar görüyorum. Hayır kardeşim, Edison da 1000 tane şey buldu. şu anda aydınlandığınız ampule bakın, susun. Hani yani. Fonograf, plağın atası falan sonuçta Edison da bir mucit. Elektriği hayatımıza sokan insanlar bunlar. Birini alkışlarken birine küfür etmenin hiçbir anlamı yok. Tesla Müzesi de şimdiye kadar olmaması bile şaşırtıcı. Tabii ki olması lazım. Radyoyu bulan, hani Marconi diye öğretirler ya, hı hı, okulda. O patent yıllar sonra değişti. O da Nikola Tesla'ya geçti. Radyoyu Tesla bulmuş yani. Hı hı. İşte dediğim gibi şu anda prize baktığımızda Tesla'yı görüyoruz zaten. Evimizdeki prizde görüyoruz. Çok büyük mucitler. Hatıralarının, çalışmalarının daha çok bilinmesi, daha çok tanınması, yani isimlerinin daha çok saygı görmesi lazım.
Evet. Bitcoin kredi kartı oluyormuş abi.
Türkiye'ye Bitcoin hiç yansımadı ya Murat.
Evet.
Bu bir sanal para sistemi. Ama hani çok sayıda oyun destekliyor, çok sayıda site destekliyor. Bir sanal ekonomi var Bitcoin diye. Şimdi Bitcoin'i gerçek hayata getiriyorlar Murat. Şey olacak, kredi kartı. Hı hı. Senin Bitcoin hesabına bağlı şeyi harcıyorsun. Normal dükkandan hani alışveriş ediyorsun. Laptop alıyorsun. Bitcoin hesabından ödüyorsun. Sanal paralarından gerçek mal alıyorsun.
Evet.
Güzel. Çok ilginç bir gelişme.
Tabii burayı şu anda ilgilendirmiyor ama.
Şimdi biz sanal paralardan ancak sanal şeyler alıyoruz. Oyunun içinde oynuyorsun, evet, para kazanıyorsun. Onunla da tüfek alıyorsun.
Doğru.
Burada gerçek tüfek alacaksın.
Yani şimdi nasıl hani en sonunda PayPal da geldi buraya. Bunlar da gelir.
Bitcoin'in tartışılan yönleri var Murat. Bitcoin kesin gelir Türkiye'ye de ama bak göreceksin muhakkak şeyle gelir, tartışmayla gelir. Çünkü Bitcoin Amerika'da da tartışılıyor. Bitcoin'in bir anonimlik tarafı var.
Evet.
Peer-to-peer yapısı var. Dolayısıyla hani uyuşturucu alışverişi falan çok yoğun. Hmm. Bitcoin üzerinden. Bitcoin gelişiyor ama hani Amerika'da da özellikle mesela hükümet kartal gibi takip ediyor Bitcoin'in gelişimini.
Evet. Diğer böyle geçelim abi. Amazon uzun vadeli depolama hizmetine başlamış.
Glacier. Evet. Buzul.
Buzul.
Dropbox'tan falan çok farklı. Sen inceledin mi şeyini?
Ben çok bakamadım ama sen anlattığın
şimdi
için biliyorum.
Şimdi bunun esprisi şu. Dropbox, işte SkyDrive falan gibi anlık bir depolama alanı değil. Bu uzun vadeli depolama alanı şöyle. Yüklüyorsun. Çok ucuz. Gigabyte'ı bir cent mi ne? Çok ucuz. Ama öyle yüklediğim dosyayı tamam şimdi şuradan çekeyim falan diye bir şey yok. Çekmek istediğin zaman yani bir arşivinden bir şeyleri almak istediğin zaman 3-5 saatte geliyor. Çünkü büyük olasılıkla tape'e depolayacaklar Murat.
Evet, tape.
3-5 saat sonra senin talep ettiğin dosyalar hazır oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Gigabyte'ı bir cent gibi komik bir fiyat. Upload parası yok. Download paralı. Kendi arşivinden bir şeyler çekerken cüzi de olsa para ödüyorsun. %20 mi ne, aylık %20'si mi ne bedava ama ötesi parayla. Ya terabaytlarca arşiv yaptım, tamamını indireceğim, delirdim, indireceğim dersen belli bir masraf çıkıyor önüne. Ya bunun esprisi şu Murat, süper güvenilir. Yani adam diyor ki %99.999999999 şeylik güvenilirlik, kalıcılık ben vaat ediyorum diyor. Yani gezegen havaya uçmadıkça bu veriler sağlam duracak. Hı hı. Bunun hatırına kullanabilirsin. Ama Dropbox, SkyDrive, NetDisk, TTNet, NetDisk reklam yaptık. Alternatifi değil kesinlikle.
Evet.
Ben evet, denemek istiyorum.
Deneyelim bakalım. Abi Amerikan ordusu...
Bir de Murat şunu söyleyeyim. Ya şimdi tabii Amazon bu hizmeti sunuyor. Diyor ki hani terabaytlarca verinizi bize yükleyin. Ya biz 1 megabitle mi yükleyeceğiz?
Abi bizim için hayır olur
Heh,
abi.
Amerika'daki adam yükler arşivini de biz ne terabaytı ya biz 1 gigabaytı upload etmeyi hayal ediyoruz.
Tabii şey en büyük kabusumuz bu TeknoSeyir videosunda mesela bir sorun mu çıktı? Hayda düzeltmesi 10 saniye ama upload olduğu için 1 saat bekliyorsun.
Aynen. O yüzden hani bizim bulut servislerinde depolama yapmamız, ciddi oranlarda depolama yapmamız hayal.
Hayal.
1 megabit upload'la hayal.
Bence doküman.
Heh.
Amerikan ordusu abi 3 boyutlu printerları savaş alanlarına göndermeye başlamış.
Ya bir konteyner hazırlamışlar Murat. Atölye
Atölye.
konteyneri. İçinde hani CNC tezgahı falan da var. Onlar normal hani alıştığımız şeyler ama 3D printer var bir tane de plastik. Ya bu atölyenin amacı şu. Cephede bir şey lazım. Bir parça üretilmesi lazım. Mesela diyelim ki işte şey geldi. Makineli tüfek geldi. Hamura takacaksın. Menteşesi değişmiş, uymuyor. Normalde bunun hani düzeltilmesi yok ihale açılacak bilmem ne falan filan biliyorsun.
Evet.
Yıllar demek, aylar demek. Ya adam işte 2 tane mühendisle birlikte bu konteyneri yolluyor, bu atölyeyi yolluyor. Açıyorlar konteyneri, işte bir dediğim gibi atölye haline getiriyorlar. 2 mühendis hemen o parçaya bakıyorlar ve üretiyorlar.
Evet.
Şeyle de merkezle de telekonferans falan yapıyorlar başka mühendislerle. Sonuçta ne oluyor? Hemen savaş alanında, çölün ortasında, işte Afganistan'da bu parçayı metalden üretilecekse CNC tezgahında üretiyorlar. O tamam da daha ilginci plastikten üretilecekse 3D printerla üretiyorlar.
Evet.
Şimdi 3D printer'ın bir hani YouTube'da videolarını izlediğimiz bir gelecek teknolojisi olmaktan çıkıp gerçek hayata girilmiş olması çok ilginç. Bu kadar kısa sürede 3D printerlar ya şu anda biliyorsun genelde hani bir makine parçası falan gibi basit şeyler üretebiliyorlar.
Evet.
Yani tek renkli. Basit demeyeyim de karmaşık objeler de üretebiliyorlar da hani laptop üretmiyor tabii. Yani
Tabii
öyle
canım.
bir şey bilim kurgu teknolojisi yok. Replicator mı ne diyorlar ya Star Trek'te mi ne koyuyorsun laptopu 3 tane daha çıkıyor. Öyle değil. Ama 3D printer'ın gerçek hayata böyle girmiş olması bana etkileyici geldi.
Yani ne bileyim hani bir tane araç mermi isabet ediyor. Araç hareketsiz hale geliyor bir şey kırıldığı için.
Ha işte
Geçici bir
bir
çözüm oluyor ona.
tabii bir dirsek kırılmış. Temin edilmesi haftalar sürecek. Amerika'dan gelmesi lazım bilmem ne. Adam hemen orada konteynerinde üretip takıyor.
Tabii bunlar bizim bu YouTube'da izlediğimizden çok daha hızlı cihazlardır diye tahmin ediyorum.
Herhalde. Ama 3D printer teknolojisinin nasıl geliştiği dikkat çekici.
Evet. Bu hafta yine tartışılan bir konu abi, online'dı. Gidiyor dendiler, giden de. Sonra yok gitmiyoruz dediler.
Gitti dediler yani bir herkesi işten
Evet.
çıkardılar kapadılar dediler. Sonra galiba herkesi işten çıkartmışlar gerçekten de başka bir
Hizmetler
firma
devam
geri
ediyor.
alacağız diyorlar. Hani elemanları da firma değişecek yine yani OnLive kendini kendine satıyor. Yeni bir firma kurup bütün OnLive'ı onlara satacağız. Hizmetler devam edecek diyorlar.
Evet.
Arka planda bir yatırımcı var galiba.
Varmış.
HP aldı falan dediler ama o bir yere bir şey çıkmadı ondan.
Yani anlasın.
HTC'nin zararı olacak diyorlar. HTC OnLive'a para koymuştu. Ya OnLive'da bence krizin altında yatan nedenlerden biri şu Murat. Ben OnLive'ın satılmak üzere kurulmuş bir firma olduğuna inanıyorum.
Evet
Yani
ama
bazı
başka bir var
firmalar
satılıyor.
böyledir. Mesela şu Physics'i yapan Aegea mıydı neydi bir firma vardı. Mesela o firma da satılmak için kurulmuş bir firmaydı. Satıldı Nvidia'ya. Şu Lucid Hydra falan bir şey var ya hani
Evet.
anakartlarda yeni başlayan yonga. İşte satılmak üzere kurulmuş bir firmaydı, satıldı. OnLive'ın da ben satılmak üzere kurulduğunu düşünüyorum ama Sony OnLive'ın rakibini aldı.
Gayikayı aldı.
Evet, rakibini aldı. OnLive'da Microsoft'un gözü vardı ama almadı. Yani henüz öyle bir şey hayata geçmiş değil.
Nvidia'nın da GeForce Grid projesi var.
Nvidia kendisi OnLive, kendi OnLive'ını geliştiriyor. OnLive'ın herhalde kaynağı bitti Murat. Yani adamlar bu prenslerini beklerken, beyaz atlı prenslerini beklerken para bitti. Sıkıntı oradan başladı herhalde. Ama herhalde sürecek diyorlar. Hani servis sürecek diyorlar. CEO değişmemiş falan. Küçülecektir belki.
Evet. Abi bir yerli bir haber. Alışverişlerle cayma hakkı 14 güne çıkıyormuş.
7 günmüş.
Evet, 7 gündü. Bu kapıdan alışverişler ve işte uzaktan alışverişler için, evet, 7 günlük süre
14'e çıkıyor. 14'e çıkıyor.
Orada ilginç bir şey daha buldum ben abi. Garanti belgesi kalkacakmış.
Biz o konuda 2 sene önce de bir şeyler konuştuk. Hiçbir şey değişmedi.
Evet, ama şöyle kalkacak. Garanti belgesi tüketici hakları belgesine dönüşecek. Yani sen cihaz aldığında onun iade prosedürleri, servis prosedürleriyle ilgili bilgileri öğreneceksin o kağıttan.
Ama üzerinde hani tarih, satan bayi bilmem ne.
Onlar, bildiğim kadarıyla onlar da olacak. Belgenin kendisini görmedik sonuçta.
Valla Murat, abi ben sana şunu sorayım bütün cehaletimle, masum bir şekilde. Garanti belgesi şu anda var mı yok mu?
Şu anda var.
Kimse doldurmuyor.
Hayır. İlk bir kanun çıktığında dolduran olmuştu, gördüm. Sonra yine saklandı.
Ben sana söyleyeyim. 2012 yılı içinde televizyon aldım. Büyük bir zincir mağazadan garanti belgesi falan gelmedi. Klima aldım. Ya yakın zamanda klima aldım. Garanti belgesi falan doldurulmadı abi yani hiç. Hiç kimse garanti belgesi doldurmuyor, ben sana söyleyeyim.
Evet. Angade görülüyor.
Tabii ki. Yani, bir kere zaten sakatlık şurada. Garanti belgesi kutudan çıkıyor. Sen zaten adama diyorsun ki bana kutusu açılmamış ürün yolla.
Yani.
Garanti belgesi kutunun içinde kaşelenmemiş, damgalanmamış, onaylanmamış şekilde elimize geçiyor. Ha, her şeyin içinde garanti belgesi var. Ama dediğim gibi kaşelenmemiş, onaylanmamış bir şekilde geliyor.
O yüzden faturaları asla atmıyoruz.
Evet.
Ama bu şey olayı iyi abi. Garanti belgesinde artık üstünde hakların yazılacak olması güzel bir şey. Çünkü mesela bak bu, o sitede şu da yazıyordu. Tüketici kanunundaki değişiklikler içinde şu da var. Diyorlar ki yeni üründe bile adam diyor ki servise gidecek bu diye gönderiyorlar müşteriyi. Halbuki değiştirme talebi var. Böyle bir şey hakkı var.
Evet. Direkt kutusundan bozuk çıktı. Direkt değiştir kardeşim ya. Yani. Niye servise yolluyorsun?
Evet, ama adam hakkını ne bilmediği için var. Ne diyor? Herhalde böyledir diyor. Veriyor servise. Kaptırıyor bir ay yakın, evet, bir süre. İşte bunların hepsi o kağıtta yazacakmış.
Güzel. Görelim bakalım örneğini falan da. Bir program yaparız icabında.
Evet. Sony'den abi yeni bir teknoloji var. Nasıl? Exmor RS diye. Zaten bu fotoğraf makinelerinde Exmor R sensörü vardı Sony'nin.
Evet.
Şöyle devre elemanları, sonuçta algılayıcı bir devre elemanı.
Evet.
Onun kablolamalarını düşün. Sensörün altına ışık geçiren yüzeyin altına almışlardı ki engel olmasınlar, evet, ışığa diye. Burada bunu bir adım daha ileri götürüyor Sony. Daha da altına alıyor şeyi. Bütün geri kalan, tüm yüzeyde kalan her şeyi alta alıyor. Tamam. Hiçbir şey bırakmıyor. Ekstradan bir tane RGB algılayıcı vardı, şeyler vardır ya, pikseller.
Evet.
Ona bir tane de beyaz ekliyor. Bu da ışığa özellikle gece hassasiyetini artıracak bir teknolojiymiş.
Tamam.
Renk renk körü bir algılayıcı ama
Işık.
Bunun karşılığında daha çok ışık alabiliyorsun.
Süper siyah beyaz şeker.
Ya belki de, evet, doğru. Ama olayın esas noktası şu, bu kompakt makineler için değil, bu cep telefonları için geliştirilmiş bir algılayıcı. Daha az güç tüketiyor, daha küçük ve 8 megapiksele kadar, gerçek 8 megapiksel fotoğraf çekebilecek. Ciddi şekilde hani kompakt makinelere bir adım daha yaklaşılacak. Belki de hani onlara vuracak bir sonuç çıkabilir bundan.
Evet. Neydi? Exmor?
Ares.
Ares.
Az önce ilk başta söylediğim işte kompakt makinecileri korkutan gelişmelerden bir tanesi, evet, bu. Abi Nintendo Power dergisi kapanıyormuş. Bu senlik bir haber.
Ya Nintendo Power ülkemizi ilgilendiren bir dergi değil. Türkiye'de, evet, çıkmış bir dergi değil. Türkiye'den Nintendo bile çıktı zaten. Fakat Murat, ben bunu gündeme ekledim. Çünkü 98 şey 88 yılından beri 24 yıldır yayında olan bir dergi kapanıyor. Bu düşündürücü.
Evet.
Artık hani dayanmıyor. Zaten hani bu Nintendo kendisi çıkartmıyor. Future Publishing çıkartıyordu. Nintendo zaten hani kapatın gitsin falan modundaymış. Hiçbir şekilde destek olmuyormuş bu dergiye. Sonunda kapanıyor. İşte 24 yıllık dergi kapanıyor. Biz geçen yıl bir yine dünyadan bir oyun dergisi daha haberi yapmıştık. Böyle 20 küsur yıllık bir dergi daha kapanmıştı. İsmi aklımda değil. O da Türkiye'de olmayan bir dergiydi. Dökülüyor. Yani hiç yeni açıldı diye bir haber yapmıyoruz. Yok. Hep kapanıyor. Şimdi bir tane daha kapan, böyle 20 küsur yıllık kapanmadan söz edeceğiz. Dökülüyor basın.
Evet. Abi ufaktan oyun dünyasına geçebiliriz.
Tamam.
PlayStation serisinin abi demir başlayan Wipeout'un yapımcısı 28 yıllık stüdyo kapandı.
Evet. Şimdi Wipeout'u bilirsin. Her PlayStation bir Wipeout'la çıkar. Hı hı. PSP de Wipeout ilk oyunlarından biriydi. Vita'da da böyle oldu. PS3'te de vardı. Wipeout Sony'nin demirbaşı. Uçak yarışı biliyorsun. Hani çok evet. Basit olarak öyle anlatalım. Hovercraft yarışı gibi bir şey gelecekte geçiyor. Çok hızlı bir oyun. Oynaması zor bir oyun ama cihazı iyi gösterdiği için Sony'nin el üstünde tuttuğu bir oyun.
Liverpool Studio bu arada.
Liverpool Studio. Şimdi iki tane çok önemli nokta var. 28 yıllık bir stüdyo. Demin Nintendo Power 24 yıllık demiştik. Bu da mesela 28 yıllık bir oyun geliştirici. Sony bunu şart diye kapatıyor. Ve şimdi senin de heyecanlanacağın detay şu. Ya da üzüleceğin detay şu. 28 yıllık stüdyo diyorum. Yani 1984 kuruluş. Murat, bu firmanın kurulduğundaki adı Psygnosis.
Ya.
Yani Shadow of the Beast diyelim.
Evet.
Rezil Barbarian'ı saymayalım.
Saymon abi.
Başka ne? Agony mi diyelim? Hı-hı. Amiga'nın efsane oyunları. Destruction Derby. Daha sonra ya, PlayStation 1'de falan.
O dönemi yaşamış herkesin elinden bu stüdyodan çıkan bir şey geçmiştir.
DMA Design, yani Lemmings.
Evet.
İşte Psygnosis ya. Hani bizim zamanımızda Psygnosis deyince hazırla geçersin yani. Tabii. Shadow of the Beast diyorum bak. Hani ya. Dikkatini çekelim. Psygnosis kapandı. Yani öyle bizim için Liverpool Studio kapandı değil, Psygnosis kapandı.
Yani Microprose kapandı gibi bir şey oldu. Evet, evet. Eşdeğer.
Yani niye böyle pat diye Sony bu işi de yaptı bilmiyoruz. Hani boyun devrilsin Sony, ne diyelim yani. Baykuşu sonunda öldürdün.
Yani baykuş.
Baykuşu sonunda Sony öldürdü yani.
Prince vs. Zombies 2 geliyormuş. Hayırlı
evet.
Olsun.
Sen oynuyor musun?
Ben ikini bitirmiştim ya.
İşte bak ikincisi geliyor. Plants vs. Zombies çok sevilen bir oyun.
Evet.
Her platformda da var. Hani neredeyse bir Commodore 64'te yok. O da çıkar yakında. İkincisi geliyormuş. Bakalım ne icat edecekler. Çünkü evet. Pek de hani şey de hani nasıl ikincisi olacak? Tower Defense farklı bir şey olacak.
Darksiders 2 PC sürümü konusunda özür dilemiş THQ.
Darksiders 2 çıktı.
Hı hı.
Çok konuşuluyor. Çok güzel bir oyun herhalde. Bilmiyorum, incelemelerini okumadım ama acayip bir pazarlama kampanyası var. Darksiders 2'nin PC sürümünün uyduruk olduğunu itiraf eden THQ özür dilemiş. İşte istediğimiz gibi olmadı falan. Hani niye? Yani uyduruktuğu şöyle. Oyun aynı oyun da konsoldan hani aktarma.
Evet. İyi aktaramamışlar.
Evet. Konsoldan aktarma oyunlarda PC oyuncularını kesmiyor tabii ki. Düşük çözünürlüklü texture'lar falan.
Ama kötü kontroller.
Menü şey. Menüler falan hani ayarlar yok konsola göre. Konsolda grafik kalitesi ayarı yok.
Hı hı.
Menüler falan işte konsola göreymiş. O yüzden özür dilemişler. Patch yaparız herhalde, düzeltiriz falan demişler ama hani orada da çok net bir şekilde bir bilgi yok.
Yok.
Yanlış yapıyorlar ya.
Evet, kesinlikle. DICE'den bir açıklama.
Bir tepki yaratan açıklama da oldu.
Battlefield 3 için mod aracı yayınlarsak oyuna zarar veririz.
Evet. Bu da şu noktada öfke yarattı Murat. Şey demişlerdi hatırlarsan. Ya çok karışık. Hani Battlefield 3 çok büyük olay. Çok karışık. Hani mod aracı işte çok karışık gelir insanlara. Kullanamazlar. falan denmişti. Yalan. Moda aracı yayınlamak istemiyorlar. Evet. Çünkü diyor ki hani ya multiplayer bir oyun ya. Hani bununla birlikte hani oyunun içine, insanların oyunun içine bakmasını sağlarsak oyunu hani multiplayer'a hani hack yazarlar, zarar verirler diye açıklama yapmış. İnsanlar inanmadı. Hı hı. Şimdi de ne oluyor? Sonuçta mod aracı yok, bilmem nesi yok. PC'de girelim, oynayalım. 2-3 saatte bir tane hack etmiş birisi giriyor. İşte otomatik vuran seni. Aimbot, nişan alma robotu kullanan falan birisi giriyor. Tamam, bu araçlar yok. Bu adamlar yine bu işi yapıyorlar. Şeye geçti. Yani DICE biliyorsunuz yani pek tepki alan falan bir firma değil. Hmm. Ama bu açıklaması negatif yorumlar aldı.
Şöyle, bu DICE'dir, şudur, budur. Dağıtıcı kimse onun kölesi. Yani Electronic Arts'ın bir başında olan bir şey. Electronic Arts'ın söz sahibi olduğu bir oyunda DLC planlarını bozacak hiçbir şey yaptırmazlar abi.
Tabii, çünkü para kazanacak adam. Zaten Battlefield 3'te daha oyunu çıkartırken işte 5 tane mine indirilebilir paketi planlamış adamlar. Tutup da hani sen mod yazacaksın bilmem ne, insanlar onlara takılacak. İşine gelmiyor.
Evet. Black Isle geri dönüyormuş abi.
Fallout falan gibi, Planescape gibi FRP'lerin yapımcısı Black Isle.
Ama ismen geri dönüyor. İçinde kimse yok.
Yani bir ismen geri dönüyor, o kısmı var. Bir de Murat şu var. Şimdi Fallout yapamıyor. Çünkü Fallout'un hakları işte Bethesda'da, Fallout yapamayacak. Ne yapacaklar bunlar pek bilinmiyor. Baldur's Gate mi yapacaklar yine?
Yani.
Baldur's Gate'in de biliyorsun günümüze uyarlanmış sürümü çıkıyor. Çıktı belki de.
Evet, çok takip etmedim. Yapmıştık onu, çıkıyordu.
Onu söyleyelim. Black Isle'da ne yapacak göreceğiz. Çok az haber var hakkında şu anda.
Bu arada Counter-Strike Global Offensive çıktı.
O nedir?
Abi ben aldım onu. Çok bakmaya fırsatım olmasa da biraz oynayabildim. Abi bildiğin Counter-Strike. Kın yenisi. Şimdi Counter-Strike biliyorsun zaten bir Source motoruna geçip yenilenmişti.
Evet.
Ama çoğu sadık oyuncu 1.6'da kaldı. Source'a geçmedi. Çünkü bir defa yılların getirdiği bir mekanik alışkanlık var. Sen oyunu çözmüşsün artık, yerleştirmişsin, turnuvalara giriyorsun. Source'a geçmek o kadar yani kolay değildi. Bir de tabii oyun en dandik internet kafede bile oynanacak kadar basit bir konfigürasyon istiyordu.
Eskidiği için
Source bu işi biraz bozdu. Source tarafında tabii bu Valve da biraz kusurlu. Bu hile hurda tarafına biraz eğilmemişler. Başı boş bırakmışlar oyunu.
Evet.
Kullanıcılar şikayet ediyordu. Şimdi bu Global Offensive tekrar Counter-Strike'ı bir daha yeniliyor. Yani Source'tan dağlar kadar fark yok grafik olarak. Yine basit bir oyun. Yine çok hızlı çalışıyor.
Tamam.
Ama tabii makyajlanmış bir halde.
Bir de bu 50 dolarlık falan oyun değil, değil mi?
Değil. 16 dolar mıydı neydi ben aldığımda. Şey değil. Oynadığımız gayet zevkli bir oyun. Yani Counter-Strike'ı oynayanlar ya da uzun süre önce bırakmış olanların tekrar rahatlıkla oynayabileceği bir oyun. Oyun mekaniklerinde de biraz değişiklikler var. Yani alışkanlıklarının değişiyor, işte silah tepkileri falan filan değişmiş. Menü sistemleri falan güzel olmuş.
Tamam.
Şeyi hak ediyor. 16 dolara verildi bir abi. Yani Counter-Strike'ı seven birisi bu oyunu alabilir gönül rahatlığıyla. Zaten biz de biraz daha vakit geçirir mi incelemesini yaparız.
Tamam.
Abi son olarak şimdi bizim yine bir Vimeo konumuz var.
Vimeo ile bir hafta daha geçirdik.
Evet, şimdi şöyle bir sorun çıktı abi. Sebebini bilmiyoruz. Bazı izleyicilerimiz hata alıyor Vimeo'da. Yani böyle videonun olmadığına dair video ile ilgili hata alıyor. Halbuki bazıları da çoğunluğu da sorunsuz izliyor. Bunu biz çözemedik. Niye olduğunu bilmiyoruz. Bir şekilde Vimeo bazı izleyenleri banlıyor anladığım kadarıyla. Göstermiyor videoyu kafasına göre.
Hmm.
Hatta bunlardan biri de bizim Özkan. Yani evinden izleyemiyormuş.
Allah Allah.
Dolayısıyla biz kuvvetle muhtemel yine bu hafta YouTube'a geçeceğiz. Zaten orasını kapatmamıştık. Videolar oraya yüklenmeye devam ediyordu. Yani şu an mesela şu dakika itibariyle bütün videolarımız Vimeo'da YouTube'da zaten var.
Tamam.
Ama Player'a da yine YouTube'u koyacağız.
O zaman Murat şöyle bir şey yapalım yalnız. Vimeo'ya yüklediklerimizi de YouTube'a geri yükleyelim.
Zaten orada yüklü abi.
Yani parçalanmasın Tekno Seyir.
Yok, zaten öyle bir şey yapmamıştık abi.
Tamam.
YouTube kanalımız tamam. Güncel.
Hani sitede de şey olsun, yani Vimeo dosyasını kapatalım eğer böyle mecburiyet varsa.
Evet, çünkü şey yapamadık, anlamadık yani niye böyle olduğunu.
Peki. İntro'yu falan acaba kullanabileceğiz
yok,
mi?
Yok, o gitti o. Onu kullanamıyoruz. Yani gömmezsek kullanamıyoruz, öyle söyleyeyim.
Anladım.
Bir de tabii bir izleyicimiz yorum yazmış. Geçen haftanın gündeminde biz bu konudan çok detaylı bahsetmiştik ya. Hani siz bilmiyorsunuz ama hani 40 megabitin çok çok daha üstünü uygun fiyatlara alabileceğiniz imkanlar var.
Limitsiz.
Diye yazmış ama adres vermemiş. O yüzden bir anlamı olmadı bizim için. Ama işte onun demesi şu. Hani sizin satın aldığınız yerde hizmeti başka bir data center'dan alıyor. Kar koyup satıyor. Siz data center'dan doğrudan alırsanız bu işi yine çözersiniz demiş. Böyle baktığınız zaman mantıklı ama işte adres lazım.
Bir de Murat, sağ olsun arkadaşın iyi niyetinden şüphemiz yok da biz de o kadar deneyimsiz değiliz ve biz de data center'dan alıyoruz. Yani ikinci reseller'dan almıyoruz. Artı hani limitsiz diye bir şey yok arkadaşlar.
Yok.
Yani biz o noktaları geçtik arkadaşlar. Sizin de geçmeniz lazım. Hani şimdi bir şey konuşmayalım. Ya filanca yerde limitsiz hosting. Yok kardeşim, limitsiz diye bir şey. Koyayım bakayım Tekno Seyir'i. Adam kaç saat sonra telefon açacak. Sizin siteniz bizim sınırlarımızı zorluyor diye göreceğiz. Yok limitsiz, unmetered, limitsiz falan böyle şeyler yok arkadaşlar. Yani kağıt üzerinde var. Bana 1000 tane şimdi benim bu sözlerimi çürütmek için 1000 tane limitsiz hosting ilanı gösterirsiniz. Ama ben diyorum ki bu limitsizlere esaslı bir siteyi yükleyelim bakalım.
Hı hı.
Ne olacak? Ben daha önce denedim. Olmuyor kardeşim. Adam 2 saat sonra telefon açıyor. İşte ya limitsiz ama o limitsiz aslında aynı bu. Çünkü bu limitsizler aynı şey gibi. Türkiye'de limitsiz internet gibi.
Evet.
Limitsiz ama 30 terabayt.
Hı hı.
İşte limitsiz ama 20 gigabayt. Böyle. O yüzden hani filanca yerde limitsiz hosting veriyorlarmış. Bizim çözümümüz değil o.
Evet, yine de hani bunu aksine iddia edenler varsa da bizimle paylaşsınlar.
Önerilerini dinleyelim. Sonuçta tabii. Onların dediğim gibi iyi niyetinden kuşkumuz yok. Her şeyi de bilecek değiliz. Ha, onların bir çalıştığı bir firma var. Ya da kendileri çalışıyorlar.
Evet.
O firmada. Dinleyelim.
Hı hı.
Anında taşırız Tekno Seyir'e. Hiç
yani,
sorun değil.
Sorunu tekrar edeyim. 40 megabit bizim hattımız. Kaldırmıyoruz Tekno Seyir'i. Bizim anlık yükümüz değil bu sorun. Bizim sürekli yükümüz.
Sürekli yükümüz. Evet. Evet. Anlık burstable dedikleri anlık başka. Anlık 100 megabiti de geçiyordur.
Tabii.
Ama sürekli yükümüz bu. Tabii ki önerileri dinlemek isteriz.
Evet. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum abi. Steam fırsatlarını. Just Cause oyunu %75 indirimliymiş.
1 mi 2 mi? Paket mi yoksa?
Bakayım. Seri olarak abi.
Hmm. İki çok eğlencelidir. Açık dünya. Enteresan şeyler yaparsın.
Hmm.
Bir bağlama mekaniği var o ikide. Her şeyi her şeye bağlıyorsun.
Hmm.
Ve fizik motoru falan da olduğu için mesela ne oluyor? İşte arabayı gemiye bağlıyorsun. Gemi hareket edince arabayı suya çekiyor. İki arabayı birbirine bağlıyorsun. Hiçbir yere gitmiyorlar. Helikoptere, bir sürü şeyi helikoptere bağlayıp uçuruyorsun falan filan. Böyle enteresan bir oyundur. Biraz hani eğlenceli oyundur öyle. Çok gerçekçilik falan beklemeyeceksin. Ama dediğim gibi zaman geçirmek için, biraz gülmek için tavsiye ederim.
Evet. Durum bu abi. Steam tarafında da fazla bir şey yok.
Tamam.
Anketin sonucunu söyleyeyim en son olarak.
Tamam.
Hani telefonunuza sihirli bir değnek değse hangisini yükseltirdiniz diye bir şey sordum.
Evet.
Pil süresi %74 çıktı doğal olarak.
Herkesin derdi.
İşlemci performansı %15 çıktı.
Tamam.
Sağlamlık %6 çıktı. Ekran boyutu %4 çıktı. Kablosuz özelliklerinin çekim gücü %1 çıktı. Şu anki baktığın zaman trende pil süresiyle ilgili hiçbir şey görmüyoruz piyasada. Ama ekran boyutları artıyor.
Evet. Pil konusunda teorik gelişmeler var.
Evet.
Yani işte bir şeyler icat ediliyor falan da hayata geçmesi yıllar bulacak.
Evet, aynen
şeyler.
Öyle.
Ama %75 çok büyük bir rakam. %74 çok büyük bir oran. İnsanların canına tak demiş.
Aynen öyle.
Ya pil konusu gündemimizden çıkmıştı Murat ya. O hani siyah ekranlı Nokia'ları
Ya.
kullanırken işte o telefonları ya da renkli veya mesela benim akıllı telefonlardan önceki telefonum Nokia 6630'du. Ya arada sırada şarj ediyordum. Daha önce zaten siyah beyaz ekranlarda hiç tam anlamıyla hani tam arada sırada şarj ediyorsun. 6630'da haftada bir falan şarj ediyordum. Akıllı telefona bir geçtik. Ha tamam dünyamız değişti. Hani browser'ı yok, Twitter'ı elimizde bütün gün her an bir tarafını kurcalıyoruz. Normal daha çok pil tüketmesi ama her gün işte akşam şarja zor yetiştiriyoruz telefonu. Ya da işte gece geç saatte eve dönerken pilin bittiği falan oluyor.
Çok.
Bugünlere buna da alışmak zor.
Evet. Söyleyecek bir şey var mı? Önümüzdeki hafta senin özel bölümün Tozlu Raflar, Commodore 64, Pazartesi bir
Evet.
aksilik olmazsa diyeyim, yayına
Evet.
girecek.
Dört bölüm çektik.
İkisi bir ilk hafta yayına
Evet.
girecek.
Aksilik olmazsa Pazartesi, Cuma önümüzdeki hafta iki bölüm gireceğiz. Daha sonra cumaları herhalde yayınlarız. Toplam 4 bölümümüz olacak. Önce tarihçesini konuşacağız. Değişik modellerini konuşacağız. Sonra Commodore 64'ü söküp içine bakacağız. Konuklarımız var.
Evet.
Konuklar var ama ben konuklardan çok yine ben konuştum. Çenemi tutamadım. Çok utanıyorum. Şimdiden özür dileyim. Konuk çağırıp yine kendim konuştum. Güzel elimizde hani gerçekten Türkiye'de tek bir örneğini olduğunu düşündüğümüz cihazlar geldi. Fotoğrafladık, görüntüledik. Haklarında bilgi vereceğiz. Çok fazla şey yok. Mesela ilk bölümde, ikinci bölümde öyle Commodore 64 televizyona bağlayıp da işte oyun böyle yükleniyordu falan yapmadık. Yani daha genel bakmak lazım. Şunu söyleyeyim. Hani kimisi yine mutlu olmayacak ama şunu takdir etmek lazım. 15 saatlik program olsa yapılır.
Evet.
Konu o kadar büyük, giremedik ya yani mümkün değil. Sonuçta bunu herkesin de ilgisini çekecek bir şey değil.
Tabii canım.
Yani bütün teknoseyri Commodore'a ayıramayız. O yüzden yine sonuçta 2 saati geçen herhalde çekim yaptık.
Rahat.
2 saatin üzerinde çekim yaptık Commodore 64 üzerine. Anca bu kadar oluyor. Dediğim gibi çünkü şey yapamam. Ben 10 saatlik program yaparım Commodore 64 üzerine ama
Ondan şüphemiz yok
kimse
abi.
izlemez. 3-4 meraklı dışında kimse izlemez. O kadar hani bütün teknoseyri tozlu rafları Commodore 64'e tahsis edemeyiz. Commodore'un ardından tozlu raflar normal akışına da devam dönecek.
Tamam.
Yeni bir şeyler geliyor yurt dışından. Tek normal PC teknolojisine de bakmaya devam edeceğiz.
Başka bir şey diyor musun abi?
Sevgi, saygı, sevgi, saygı diyorum. Ne diyeyim?
İyi o zaman abi.
Herkese iyi bir hafta sonu dileyelim.
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tekno Seyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.